Ayrım 24. Şimdinin dar odası. Markar Eseyan, sayfa 267. Ne oldu buna yahu? Hiç ses vermiyor. Dona kaldı öylece. Vallahi ben de bir şey anlamadım komutanım. Çok üzüldü galiba. Şoka girmiş gibi olmalı komutanım. Ulan oğlum, şoka giren adam ayakta durur mu? Dur hele, kendine geliyor galiba. Hareket etmeye başladı bak. Genç adam, kadersiz yeğenim benim diyerek Uğur'un üzerine kapaklandı. Senin vefatından külliyen ben mesulüm. Seni ihmal ettim. Tüm ailemi ihmal ettim. Daha büyük emellerle öylesine meşguldüm ki ne annen Filomen'i arayıp bulabildim ne de ailemin diğer azalarına sahip çıkabildim. Böyle hususi bir mevhibeye Allah beni layık görmüşken ben bunu ailem için kullanmayı çok gördüm. Kim bilir ruhun nerelerdedir şimdi. Ama sen küçücük bir çocuk kadar saf ve temiz kaldın bu dünyada. Allah senin için cennetinin en nadide köşelerinde yer hazırlamış olmalı. Ne yazık ki bunu ne bilmenin ne de öğrenebilmenin bir imkanı vardır. Artık benim öyle veya böyle yaşamaya devam etmemin hiçbir manası yok. Mamam dahil bana ait olan herkes öldü. Biricik aşkıma kavuşamadım. Bu memleket içinde yapabileceğim her şeyi yapmış bulunuyorum. Er, genç adamın bu şekilde konuşmasına çok şaşmış ve biraz da ürkmüştü. En az kendisi kadar şaşırmış olan komutanına dönerek, ''Komutanım, bu adam ne zırvalıyor? Hem konuşması da bir değişti, eski Türkçe mi konuşuyor ne?'' ''Vallahi öyle İbrahim, herhalde şoka girdi. Demek ki bize yalan konuştu. Akraba olmadıklarını söylemişti. Sanki deminki adamla bu adam bir değil. Dur hele, hemen üstüne varmayalım. Biraz açılsın da öğreniriz neler olup bittiğini.'' Genç adam biraz daha ağladıktan, komutanla Er'e anlamsız gelen sözler sarf ettikten sonra Uğur'un üzerinden doğruldu. Bunun üzerine artık müdahale etme gereği duyan komutan, genç adamın omzuna dokunarak iyi olup olmadığını sordu. Genç adam sanki uyuyormuş da birden uyandırılmışçasına sıçradı. ''Ha, ben mi? İyiyim, iyiyim, sağ olun. Sizi şaşırttığımın farkındayım. Bir an kendimi kaybetmişim. İstirham ederim. Beni affediniz. Bizi korkuttunuz. Ölen kişiyle bir akrabalığınız olmadığını söylemiştiniz. Ama ona yeğenim diye seslendiniz. Bizden bir şeyler saklamıyorsunuz inşallah. İzninizle kimlik belgenize bakmak istiyorum.'' O tabii külliyen bir yanlış anlama. Ben Uğur'a yeğenim diye hitap ederdim. Aramızdaki bir çeşit nükteydi bu. Kimliğiniz lütfen. Genç adam bunun üzerine ceplerini karıştırdı ancak kimliğini bulamadı. Üzerinde ince bir mont vardı ancak ceplerinde ne bir cüzdan ne de başka bir şey bulabildi. Başçavuşa dönerek, ''Zannederim hüviyetimi yanıma almamışım. Sosyal güvenlik numaranız ezberinizde mi? Affedersiniz, anlayamadım. Bu pek hoş değil. Sizi biraz tutmamızda bir sakınca yoktur umarım. Ufak bir araştırma yapmamız gerekecek. Ne de olsa bu şüpheli bir ölüm. Buyurun karakola geçelim.'' Dikran başının, daha doğrusu benim başımın derde girmek üzere olduğunu anlamıştı. Bir an evvel durumu düzeltmesi gerekiyordu. Zira bedenine girdiği kişinin üzülmesine veya en ufak bir zarar girmesine yol açacak hiçbir harekette bulunmamaya yemin etmişti. İlk deneyimini yaşadığı günden beri geçen 40 yıla yakın süre zarfında yüzlerce kişinin bedenine misafir olmuştu. Hatta bu kişiler arasında hiç sevmediği, nefret ettikleri bile olmuş ama yine de çok kolayca yapabileceği halde kimseye bir zarar vermemişti. Hele hele ailesine bunca iyiliği dokunmuş insanlara bunu yapmayı düşünemezdi bile. Vaziyeti kurtarmanın tek yolu bu gencin bedeninden çıkmaktı. ''Nasıl arzu ederseniz, lakin müsaadeniz olursa lavaboya gitmek istiyorum.'' Odadan çıkarken başçavuş yanındaki Er'e tuvaleti göstermesini söyledi. Tuvalete giren genç adam klozeti kapatarak üstüne oturdu. Sırtını duvara verdi. Tüm bunları gencin bedeninden çıkarken düşüp yaralanmaması için yapıyordu. Hazır olunca büyük bir hızla yukarı doğru fırladı. Birkaç saniye içerisinde birinci gökte gözden kayboldu. Yüzüme atılan tokatlarla uyandım. Uğur'u teşhis ederken yanımda duran Er, şimdi karşımda durmuş bana sesleniyordu. ''Beyefendi, uyanın, uyanın lütfen.'' Kendimi gelmeye başlamıştım. Erin yardımıyla ayağa kalktım, yüzümü yıkadım, sonra tekrar klozete oturarak başımın dönmesinin ve gözlerimin kararmasının geçmesini bekledim. Bayılmış olmalıyım diye kendi kendime açıklama yaptım. Araya giren er, "Evet beyefendi, bayıldınız. Dışarı çıkmayınca size seslendim. Cevap gelmeyince de kapıyı açıp bakmak zorunda kaldım. Klozete oturmuştunuz. Başınız da yana düşmüştü. Allah'tan düşüp başınızı bir yerlere çarpmadınız. Sahi klozete oturmuş ne yapıyordunuz öyle?" "Hiçbir şey hatırlamıyorum. Tuvalete geldiğimden bile haberim yok. En son Uğur'un cesedinin başında fenalaştığımı anımsıyorum. Sonra bayılmış olmalıyım." "Hayır beyefendi, orada değil, tuvalette bayıldınız."
"Nasıl?
Ben ondan sonrasını hatırlamıyorum, neler oldu peki?" "Cesede sarılarak ağladınız, ona yeğenim diye hitap ettiniz. Sahi bunları hiç hatırlamıyor musunuz?"
"Hayır, hatırlamıyorum."
"Başka, başka ne oldu?"
"Açıkçası biraz garip davranmaya başladınız.
Onları koruyamadığınızdan, ihmal ettiğinizden bahsettiniz."
"Kimlere?"
"Bilmiyorum. Herhalde bu olan kişi olmalı. Siz böyle garip davranınca komutanım kimliğinizi kontrol etmek istedi ama bulamadınız. Evde unuttuğunuzu söylediniz."
"Ama kimliğim yanımda."
"Olmadığını söylediniz. Komutanım da sizi bir süre alıkoymaya karar verdi sanırım." Tam anlamıyla bir şok geçirmekteydim. Uğur'a niye yeğenim diye seslenmiştim ki? Uğur'un babası ve ablası dışında kimsesi yoktu ki. Gerçekten yok muydu? Aslında vardı. Biraz düşününce aklıma Uğur'un yıllar evvel belirsiz bir sebepten ötürü bitkisel hayata giren ve halen Yedikule Ermeni Hastanesi'nde yatmakta olan bir dayısı olduğu aklıma geldi. Onun hakkında pek çok şey biliyordum. Bu bilgim ailemden çok, Uğur'un dayısını tanımış olan yakın bir dostundan, Kajak Yebiskobos'tan, Ermenice Piskopos, kaynaklanıyordu. Kendisi o zamanlar genç bir rahipken Dikran ile tanışmış, onun dramatik hastalığından kısa bir süre evveline kadar onunla görüşmüştü. Bunu bir sohbet sırasında rastlantı eseri öğrendim. Kajak Yebiskobos, Dikran'ın yeğeninin ailem tarafından sahiplenildiğini, benim de Uğur ve ailesi hakkında her şeyi bildiğimi öğrenince çok şaşırmıştı. Hatta bir kez hastaneye Dikran'ı ziyarete gittiğinde ona eşlik bile etmiştim. Başçavuşa arabadan alıp getirdiğim kimliği gösterdiğimde adamcağız daha da işkillendi. Zaten yeteri kadar dengesizlik sergilemiştim. Ancak Türkiye'nin bir AB ülkesi olması nedeniyle beni daha fazla karakolda tutamazdı. Kimliğimdeki sosyal güvenlik numaramı bilgisayara girerek AB sınırları içerisinde herhangi bir suçtan ötürü aranıp aranmadığımı, sabıkamın olup olmadığını kontrol ettikten sonra artık gidebileceğimi söyledi. 10 dakika sonra tekrar orman yolundaydım. Çok sarsıcı bir gün geçirmiştim. Uğur'un ölümü, cansız bedenini teşhis etmek zorunda kalışım ve geçirdiğim o garip fenalık beni çok sarsmıştı. Uğur'un cenazesine beni çağırmadılar. Eşvak Bey'in bunu isteyerek yaptığını zannetmiyorum. Ama bir şekilde Uğur'un ölümünden kendisini sorumlu tutabileceğimi düşünmüş olmalıydı. O an için bu doğruydu da. Uğur'u o halde görünce yüreğim kasılmış, içim öfkeyle dolmuştu. Ancak acımın üzerinden bir süre geçtikten sonra Eşvak Bey'e olan kızgınlığım geçmişti. Gerçekten de akıl sağlığı yerinde olmayan insanların eceliyle öldükleri pek nadirdi. Uğur 40 yıldan fazla bir süre yaşamıştı. Bu tip insanlar hayatta kalmak için gerekli olan donanıma sahip değildiler. Genellikle bir kaza sonucu bakımsızlıktan ya da basit bir hastalığın öldürücü bir hale gelişiyle hayata veda etmekteydiler. Onun ölümüyle hayatımın bir bölümü kapanmıştı. Kendimi daha yalnız hissediyordum. Beni ben yapan bir değeri daha kaybetmiş, kimliğimi yitirmiş gibiydim. Sanki biraz evvel üzerinden geçtiğim köprü yıkılmış, artık geriye, yuvama dönecek hiçbir yolum kalmamıştı. Uğur'un yaşadığı süre içinde o kadar çok şey olmuştu ki, bir ülke baştan başa değişmişti adeta. Bir ülke, kendi vatandaşlarını tehdit gören korkulu bir düzenden çağdaş bir demokrasiye dönüşmüştü. Bizler şanslıydık. Babalarımızın, analarımızın çektiği sıkıntıları, haksızlıkları yaşamamıştık. Türkiye'de olan her iyi gelişmede keşke onlar tüm bunları görebilseydi diye hayıflanıyordum. inançlarını yitirmeden bu ülkede yaşamakta inat edenlerin bugünkü Türkiye'yi görmelerini öyle çok arzuluyordum ki. İşte bu yüzden Uğur'un ölümü beni daha çok üzüyordu. Orman yolu bana hiç bu kadar sevimsiz gelmemişti. Şimdinin dar odasından çıkış bir kahkaha tufanı. Durup yatağımın başında yaldızlı çarıklarıyla birden uyandırdı beni Tan. Safo. 4 Kasım 2002. Gün yavaş yavaş ağrıyor. Rum ustaların elinden çıkan 100 yıllık evimizin geniş pencerelerinden içeriye süzülen çekingen ışık hüzmeleri odamın duvarlarında tüm utangaçlıklarıyla dans ediyorlar. Yatağımda boylu boyunca uzanmış bedenim günün ilk ışıklarıyla kucaklaşırken bana haçtan yeni indirilmiş İsa'nın yanlış perspektifle resmedilmiş o Mantegna'nın muhteşem resmini hatırlatıyor. Kırlangıç kümeleri yeni günü karşılama telaşından olsa gerek coşkulu cıvıldaşmalarla oradan oraya savruluyorlar. Balkonumuza tüneyen bir çift kumru ürkek guruldamalarıyla kırlangıçlara nazir ediyorlar sanki. Sabah güneşinin gittikçe güçlenen huzmeleri utangaçlıklarını üzerlerinden atmış gibiler artık. Konuklarımın daha bir görünür olmalarına yol açmalarından anlıyorum bunu. Misafirlerimin belirli belirsiz görüntülerinden geçen ışık kırılarak 7 renge ayrışıyor. Odamdaki ışık oyunlarını anlatmam imkansız. Öyle büyülü bir gösteri ki bu. Her yerde, her alemde asıl olan ışıktır dedirtiyor insana. Müthiş bir senkronize yaşanıyor odamda. İki boyutun birbirine sınır olduğu kutsal bir mekandayım sanki. Oldukça yorulmuş bir haldeyiz. Sabahın tazeliği serin yüzüyle canlandırmaya uğraşıyor bizleri. Dile kolay. Bir gece boyunca konuklarım anlattı, bense onların anlattıklarını beynime kazımaya çalıştım. Geçmişlerine dönmelerini sağlayarak onları üzdüğümü biliyorum. Ama her şeyi dinledikten sonra şimdi çok daha eminim yaptığımız şeyin doğru, gerekli olduğuna. Savaşı kazanıp da şölen vermemek yakışık alır mı? Ayrılık vakti, biliyorum. Benimle kalmayacaklarını, benimse onlarla gidemeyeceğimi de biliyorum. Ayrılık öyle güçlü bir his ki, nereye giderseniz gidin, nerede olursanız olun, peşinizi bırakmıyor. Bir arada olmadıkça her yer ayrılık, her yer gurbet. Ayrılık gidenin arkasında bıraktığı emanetidir. Ayrılık gidenin büyüyen gölgesidir. Tutamaz belki gidenin yerini ama hep hatırlatır bir bir eksildiğimizi. Anneme Uğur'un öldüğünü söyleyebileceğimi sanmıyorum. Zannederim o da sizin gibi bu satırları okurken öğrenecek bunu. Belki böyle çok daha katlanılır olur onun için. Ancak yine de çok sarsılacağını tahmin ediyorum. Kocasını, yani babamı, yani kunduracı Aram'ı, yani Aram ustayı kaybettikten sonra annem uzun süre kendisine gelemedi çünkü. Hangimiz gelebildik ki? Sahi, üstesinden gelmek nedir? Unutmak mı, yok saymak mı? Önemini reddetmek veya azımsamak mı? Zaman babaya, gel kardeşim zihnimin, belleğimin koridorlarını darmadağın et. Öyle bir harmanla ki hiçbir şey düzenli kalmasın, sen merak etme. Biz onun adını unutmak koyarız, demek mi? Bir daha asla dünkü ben olamayacağım. Ne garip. İnsanların kolay kolay değişemeyeceğini düşünürdüm. Oysa şimdi değişim damarlarımda çılgınca akıyor ve baştan aşağı yeniden yaratıyor beni. Acaba misafirlerim gittiğinde ve ertesi günler bugünün üzerine bir bir eklendiğinde kuşku duyacak mıyım bu yaşadıklarımdan? İnsan belleğinin ne kadar nankör olduğunu çok iyi bilirim. İşimize gelmeyen her şeyi nasıl da hafızamızın vahşi ellerine teslim ederiz, iyi bilirim. Peki sizlere ne olacak? Nereye koyacaksınız bu anlattıklarımı? Uzunca bir anlatı boyunca sizleri kandırmış olabileceğim olasılığını nasıl hazmedeceksiniz? Daha da kötüsü, ya bunların hepsi doğruysa? Nasıl karar vereceksiniz neyin ne olduğuna? Ama bilge adamın dediği gibi hayat sorun çözmektir. Sorunlarla yüzleşmeden, onlarla boğuşmadan geçirilen bir yaşama ne denilebilir ki? Tüm bu açık sözlülüğüme rağmen siz yine de güvenin anlatıcınıza. Çocuklar gibi saf olun. Söylenen her şeyi kafanızdaki önyargılarla açılmış mantık çukuruna yuvarlamak yerine çocuklar gibi yüreğinizin kapısına sürün. Öyle ya, birbirimize güvenmekten daha güzel ne var ki hayatta? Ne dersin, bir şeye inanmak enayilik midir, yoksa saf olmak bilgelik mi ister diye soruyorum babama. Bu biraz da yürekteki niyete bağlıdır oğlum. Temiz bir kalp en doğru kılavuzdur diye cevaplıyor beni. Baban doğru söylüyor, anlatıcı çocuk diye araya giriyor Dikran Bey. Ben de senin gibi şüpheye düşmüştüm hatırlarsan. Bana verilen mevhibenin dengesiz ruh halimin bana oynadığı bir oyun olduğunu zannetmiştim. Lakin bu mevhibeyle hiç de küçümsenmeyecek işler yaptık. Orası kesin. Hele dün karakolda bedenime girdiğinizde hiç unutamayacağım bir deneyim yaşadım. Bu sabah bana anlattıklarınıza çok daha etkili bir inandırıcılık sağlıyor. En azından benim için. Hakikaten de sana bir özür borçluyum. Lakin elimde değildi biliyorsun. Yeğenimle son bir kez kucaklaşmak istedim. Ölümün nihai bir nokta olmadığını biliyorum. Lakin çok uzun zamandan beridir bu ara bölgede sürükleniyorum. Ne tam bir ölüyüm ne de tam bir canlı. Bir bakıma bugün sen beni hürriyetime kavuşturuyorsun. Nasıl yani? Bu hikayenin tamamlandığı bugün bir ölüden farksız bedenim artık sessizliğe gömülecek. Kötü ruhların bedenimi bulmasına izin vereceğim. Ama bu intihar olur, hele siz böyle inançlı bir kişiyken. Tam değil, hoş amcam da sevgili kılavuzum Sogoman Usta da bunu onaylamıyorlar. Onlar bedenlerini geride bırakmış oldukları için beni anlayamıyorlar. Lakin artık yoruldum. Hem ben intihar etmeyeceğim ki, sadece beni bulmalarına izin vereceğim. Misafirlerim onun bu naif konuşmasıyla yumuşamış gibiydiler. Aşağı yukarı 35 yıldır yüce bir amaç adına ülkenin önünü tıkayan insanların ruhlarına girip çıkıyordu. Bu insanların çoğu zaten olumsuz güçlerin etkisinde olduklarından epeyce hırpalanmıştı. Ancak bugün birinci gökteki misafirlikleri sona eriyordu. Dikran ya bedenine geri dönecekti ya da karar verdiği gibi kötü ruhların onu yok etmesine izin verecekti. Ve hepimiz çok iyi biliyorduk ki 35 yıldır hareket etmeyen vücudu artık tamamen çürümüştü. Yaptığımız büyük bir fedakarlıktı. Eminim ödülü de büyük olacaktır. Ne diyebilirim ki? Teşekkürler. Tüm konuklarım bir ağızdan, evet, anlatıcı çocuk haklı. Aramızda bu kutsal vazifeye en çok emeği geçen Dikran'dır. Şimdi onun tercihine hürmet etmemiz gerekir dediler. Bunu söylerken Artin Efendi'ye bakıyorlardı. Artin Efendi yeğenine yaklaştı, onu omuzlarından kavradı. Dikran'ın gözlerinin dolduğunu görebiliyordum. Sevgili oğlum, seninle iftar ediyorum. Hayatım boyunca pek çok kusurlarım oldu. Lakin beni en çok rahatsız eden sana hak ettiğin alaka ve sevgiyi gösterememiş olmamdır. Vücudunu terk ettiğin günü hatırlıyorum. Bana söylediklerinde ne kadar da haklıydın. O gün kendimi müdafaa ederken bile senin haklı olduğunu biliyordum. Lakin kırılamadım, yumuşayamadım işte. Kendimi ve dertlerimi o kadar önemsiyordum ki yanı başımdaki cevherleri göremedim. Allah affetsin beni. Senin için bir manası varsa senden özür diliyorum evladım. Ağlıyorduk. Zaten biraz sonra gerçekleşecek ayrılığın hüznünü tüm yüreklerimizi ele geçirmişti. Dikran canım, amcacığım diyerek Artın Efendi'nin boynuna sarıldı. Madame Meline hıçkırıklarına engel olmaya çalışarak oğluna yaklaştı. Dikran'ın ellerini ellerinin arasına aldı. Sen ailemizin medarı iftarısın. Hiçbirimiz senin yüksek şahsiyetini anlayamadık. Senden hep olmadığın ve asla olamayacağın bir insan olmanı bekledik. Sessizce katlandın bizlere. Bizleri üzmek yerine kendine zarar verdin. Sen ve Flomen saf kalabilmeye muvaffak olan nadir insanlardansınız. Kıymetinizi bilemedik. Affet evladım bizleri. Dikran anasına ve amcasına sarılmış ağlıyordu. Uzun süre ertelenmiş, damla damla biriktirilmiş gözyaşları boşanıyordu gözlerinden. Kendimi tutamadım, ben de babama sarıldım. Onun o hoş kokusunu içime çektim. Bir babanın evladını sarmalayışındaki o anlatılamaz güven duygusunu derin derin soludum. Babam saçlarımı okşuyor, alnımdan, şakaklarımdan öpüyordu beni. Herkes sarmaş dolaş olmuştu. Bir süre ağlamanın, avutulmanın huzurunu yaşadık. Bu şifa veren sessizliği nişan amcanın nükteli sesi bozdu.
Yeter artık. Şimdi düğün vaktidir. Yas tutmanın değil. Hoplayın, zıplayın, ne bileyim, yerine göre nara atın. Davut peygamber gibi dans edin. Yaşarken çok sıkıntılar çektik, üzüldük. Sabık başbakanınız olarak sizlere emrediyorum. Gülün artık.
Nişan amca sözünü bitirir bitirmez kapının arkasından gelen sesle irkildik. Annemdi. Uyanmış olmalıydı. Canım, uyandın mı? Bak televizyonda neler diyor. Oyların sayımı tamamlanmış, bizim parti Avrasya Partisi'ni kastediyordu. Büyük bir oy farkıyla seçimi yine kazanmış. Annemin getirdiği haberi duyan konuklarım katıla katıla gülmeye başladılar. Çevremdeki onlarca dostla birlikte öylesine coşkuyla gülüyorduk ki odamın camları sarsılmaya, zemin oynamaya başladı. Annem hala uyuduğuma ikna olmuş olmalıydı ki gülerek salona doğru uzaklaştı. Titreşim odamın kapasitesini aştı ve kahkahalar açık pencereden bir anafora dönüşerek göğe doğru yükselmeye başladı. Babam elimden tuttu ve "Haydi bakalım, bizi geçir," dedi. Hep birlikte kahkaha anaforunun peşinden dışarı süzüldük. Kahkahalar ve taklalar atarak uçmaya başladık. Anafor, ilkin evimizin yakınındaki Etfal Hastanesi'nin doğumhanesine ulaştı. Küvezlerdeki memleketin yarınlarını o minicik ellerinde tutan yavrucakları kavradı kahkahalar. Henüz yeni doğmuş bebeler öyle bir gülme krizine tutulmuşlardı ki hemşireler ne olduğunu anlayamadılar. Ama kahkahalar onların köşeli ve biçimlenmiş zihinlerini de ele geçirdi kısa sürede. Anafor tüm hastaneye yayıldı sonra. Babamı da yutmuş olan bu uğursuz bina bir düğün evine dönüşmüş gibiydi. Bırakın servisleri, yoğun bakımda, hatta reanimasyon servisinde ölümle pençeleşen hastalar bile kahkahalara boğulmuşlardı. İnsanlar nereden geldiğini bilemedikleri, sorgulamaya bile zamanlarının olmadığı bu gülme kriziyle şifa buluyor, arınıyorlardı. Kahkaha tufanı ele geçirdiği her yeni üyesiyle daha da büyüdü. İstanbul şehri üzerinde daha büyük bir hortuma dönüştü sonra. Hep birlikte daha da yükselerek bu muhteşem manzarayı seyretmeye başladık. İnsanlar sokaklara döküldüler. Pera görülmeye değerdi. Büyük ve uzun bir savaşın bitişini kutlar gibi tüm Türkiye halkları ne olduğunu tam da anlayamadan içgüdülerinin ve kahkahalarının peşinden sokağa döküldüler. Hem gülüyor hem de kucaklaşıyor, birbirlerini kutluyorlardı. Kahkaha tufanı İstanbul sınırlarını hızla aştı. Batıya ve doğuya, kuzeye ve güneye doğru tüm coğrafyayı kucaklamaya başladı. Uçsuz bucaksız ovaları, gölleri, vadileri, ormanları ve dağları geçti. Anadolu'nun tüm kentlerine, en ücra kasaba, köy ve mezralara kadar ulaştı. Tüm ülke, tüm varoluş gülüyordu. Büyük oruç bitmişti, yas bitmişti, şölen başlamıştı. İnsanlar gülmeye hasretti. İnsanlar katıla katıla gülmeye açtı. İnsanlar gülüyorlardı. Anadolu gülüyordu, bütün memleket gülüyordu. Yepyeni bir çağ başlıyordu. Dikran'ın ölüsü Surp Pirgıç Ermeni Hastanesi'nde kaldığı binanın önünde bulundu. Pencereden atlamış veya atılmış olmalıydı. Haberi bana Kajak Yebiskobos ulaştırdı. Kajak Yebiskobos bu acı haberi iletirken kahkahalarla güldüğü için pek mahcup oldu. Benden defalarca özür diledi. Kitabın sonu 17 Nisan 2010, sayfa 279.